Hepiniz hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Bugün yeni bir programa başlıyoruz. Bir erkek programı bu. Değil mi?
Evet, evet, erkek programı.
Sadece erkekler var. Ama sadece erkekler dinliyor demek değil bu. Kadınlar da dinleyebilir.
Bizim kızlar dinliyordur şimdi.
Evet, bence de.
Biz programın adını şimdi az önce koyduk. Zaten fonda gelen tıngırtıdan da anlıyorsunuzdur. Geçmişten tıngırtılar. Yani burada hepsi kemale ermiş olgun orta yaş erkekleri var.
Ya orta yaş için teşekkür ediyoruz ya. Artık orta yaşı geçtik be abi.
Ya iyice olduk yani.
Ya olduk artık, olduk yani.
Ve size geçmişti anılardan. Arkadaşlar turist rehberliği yapmış. Spontane tercümanlık yapan Atılgan var.
Simultane.
Spontane ile simultane'nin ne farkı var?
Biri eş zamanlı. Spontane hem de
spontane aniden.
Aslında
olabilir mi yani?
Bu arada benim arkadaşım, 30 yıllık arkadaşım Doktor Yaşar da yanımda. O da arada isterse katılacak programa. Onda da müthiş anılar var, müthiş bilgiler var. Kendisi dermatolog ama her konuda çok kültürlü. Giritli bir aileden geliyor zaten. Bornovalı, eski Bornovalı.
Oo, okudum yer.
Öyle mi?
Evet, 80'de üniversite oraya gittik abi biz öyle. İlk böyle oraya geldim, İzmir'e geldim de. Abi, benim komik anlarım var orada ya.
Atılgan, şimdi biz bu simultane tercümanlığı şeyde gördük ilk. Körfez Savaşı'nda. Değil mi? Bu bir kadın konuşuyordu. Amerika bombalıyordu, kadın konuşuyordu.
Bombalıyor diyordu.
Doğru, doğru.
Biraz bize mesleğin hakkında konuşsana.
Ya bak, o dönemle ilgili o insanlar bizim, hani o dönem ilk dinlediğimiz insanlar sonra benim Boğaziçi'nde hocalarım oldu. Öyle tanışma fırsatı oldu. Onlar anlattılar. Simultane tercümanlık daha eski bir meslek tabii. Körfez kriziyle başlayan bir şey değil. İlk uluslararası alanda bu Nürnberg duruşmaları vardı ya, Nazi dönemiyle hesaplaşılan, subaylarda hesaplaşılan, ilk orada kullanılmış. Ve onun için bir sürü insan eğitilmiş o dönem. Türkiye'ye gelmesi de daha çok 1960'ların sonu, yanlış hatırlamıyorsam. Ford Vakfı bir burs veriyor. Ve yabancı dili iyi bilen insanlara, bu işe yatkın olan insanlara böyle bir imkan tanınıyor. Ve öyle bir eğitim başlatılıyor o dönem. O Körfez krizinde dinlediğimiz insanların çoğu da o dönem tercüman olmuş. Yani ta 60'ların sonunda tercüman olmuş.
Peki Nürnberg mahkemeleri dedi. Niye o da spontane, simultane tercümanlık yapılıyor? Zaten Alman değil mi hakim de? Herkes de Alman değil mi orada?
Ama sorgulayanlar Amerikalı. Ve yani uluslararası bir şey var orada. Katılım var.
Ha, İngilizce sorguluyorlar.
Zannediyorum İngilizce sorguluyorlar ama bütün dünyayı da radyo yayını yapılıyordu. Yani. Dolayısıyla
televizyon yayını falan da var, hatırlıyorum ben. Geçen de bir film vardı ya. Öyle
kayıt var. Televizyondan yayın yapıldı mı bilmiyorum ama doğru, kayıt var. Siyah beyaz görüntüler var. Ama radyoda şey, canlı yayınlanıyor. BBC falan, BBC World Service var ya, onlar canlı yayınlıyor şeyi, duruşmaları. Onun için tercüman gerekiyor. Yani ilk uluslararası platformda ortaya çıkış o. Şeye dönecek olursak, bu Körfez Savaşı'nda işte ilk kez böyle bir ihtiyaç duyuluyor. Türkiye'de de hani olup bitenleri anlatabilmek için Türk kamuoyuna. O zamanlarda siz hatırlarsınız, bu şey, özel televizyonlar yeni yeni çıkıyordu. Neydi, Magic Box diye bir şey vardı, hatırlıyor musunuz?
Tabii tabii. Star'ın ilk ismi.
Aynen öyle.
Star'ın dönemin ilk ismi. Başbakanının oğluyla
Ahmet Özal'ın
şeyin
girişimiydi.
Uzanlardan birinin.
Öyle mi? Öyle bir ortak
tabii, tabii.
Vardı. Doğrudur. Bize anlatılan o Magic Box denilen stüdyo o zamanlar Almanya'da bir yerde. Düsseldorf'ta yanılmıyorsa.
Sen oraya, Almanya'da bulundun değil mi?
Ben bulundum, evet.
Ne kadar bulundun?
17 sene.
Hadi ya.
Orada doğdum, büyüdüm.
Sana Türk'ten çok Alman diyebilir miyiz o zaman?
Ya abi, yaş 51. O zaman herhalde Türklük ağır basıyordur ya.
Ya sen bu soruyu 20 yaşlısın değil mi?
Alman daha da. Tabii, herhalde.
Şimdi artık eskilemişim de yani.
Evet. Neyse, orada ufak bir stüdyodan yapılıyor o yayınlar. Onlar da tabii o çok tecrübeli değiller şeyle, o savaş terminolojisiyle. Sorti morti gibi kelimeler girmişti hayatımıza, hatırlarsanız.
Evet,
daha önce
evet.
Duymamıştık. Öyle bir yol alınıyor zamanında. Ondan sonra daha popüler hale geliyor. Bugünlere geliyor iş işte orada.
Bu arada sortie de İngilizce değil, Fransızca çıkış demek.
Evet. Öyle, Fransızca evet.
Fransızca bir kelime.
Evet. Misil. Hatırlıyor musunuz? Sortie, misil. Bir sürü
onlar
daha önce...
Şey, misil, füze.
Evet, misal. Evet, evet.
Peki bir şey soracağım. Işte. Şimdi ben dille birinci dereceden ilgilenen biri olarak. Mesela şimdi İngilizce'den Almanca'ya ya da Fransızca'ya spontane tercüme kolay. Çünkü cümle yapıları aynı. Yüklemler başta, sonda. Ama Türkçe'de tam devrik. Yüklemler sonda. Evet. Türkçe'den Almanca'ya simultane tercümede zorluk çekmiyor musun?
Çok çekiyoruz. Tabii özellikle de hani cümleler uzadıkça da iş zorlaşıyor. Evet. O zaman da biraz işte tecrübeli olmak gerekiyor.
Mesela yüklem en sonda. Sen ama yabancıya baştan yüklemi vermelisin. Ne yapıyorsun
evet,
o zaman?
İşte herkesin geliştirdiği metotlar var. Yani mesela konuşmacıyı iyi tanıyorsan. Atıyorum mesela yıllardır başbakanı çevirdin veya cumhurbaşkanını çevirdin. Cümle yapısını veya kullandığı terminolojiye hakimsen. O zaman işte o anticipation dediğimiz öngörü, beklentin devreye giriyor. Ya olsa olsa bu cümlenin sonunda böyle bir yüklem gelir diye bir risk alıp mesela onu koyabiliyorsun.
Ha, baştan sallıyorsun yüklemi yani.
Sallıyorsun yani bir beklentiyle sallıyorsun. Veya cümleleri bölerek gidiyorsun. Kendi yüklemlerini koyuyorsun. Hı hı. O yüklemin gelmesini bekliyorsun ama ufak ufak cümleler kurarak zaten böyle bir bütün haline getiriyorsun onu. O da olabiliyor.
O zaman kişi
değiştiriyor.
Veya değiştiriyor.
Evet.
Aynen öyle.
O zaman öyle. Kişiyi tanımak da önemli tercümanın.
Kişiyi tanımak da önemli veya konuya vakıf olmak önemli. Tabii.
Bir de bazı fiiller daha yardımcı oluyor galiba. Daha yuvarlaklaştıran fiiller var mı? Daha keskin olan fiiller var.
Var tabii. Geri dönüşü olmayan şeyler yapmamak gerekiyor. Cümleler kurmamak gerekiyor.
Anladım. Evet.
Ama yani bu hakikaten tecrübeli olacak bir iş.
Hala yapıyor
zamanla,
musun?
Vallahi şu sıralar pek yapmıyorum çünkü iş gelmiyor. Ben Almanca'dan çalıştığım için Türkiye-Almanya ilişkileri de çok parlak değil biliyorsunuz.
Son dönemde değil.
Son dönemde değil. Böyle fazla heyetler de gelmiyor. Siyasiler de çok eskisi kadar çok karşılaşmıyorlar. Onun için fazla iş gelmiyor ama tabii yapmak istiyorum, devam edeceğim.
Kemal sende işler nasıl? Turizm rehberi.
Biz işte ben bir senedir işsizim.
Acı acı gülüyorsun ama.
Ne yapayım abi ağzım yani abi. Gülüyorum çünkü şey miyorum ben çok akıllıca bir karar verip İzmir'e taşınmışım ben diyor. Yani evet. İstanbul'da şu işsizlikte,
doğru.
Şu stres altında İstanbul'da yaşamayı...
Hepten canın sıkılırdı değil mi?
Ya tasavvur bile edemiyorum yani.
Haklısın.
Güldüğüm tek şey o, başka bir şey yok. Ama onun haricinde bir senedir işsiz abi. Ne?
Yani Ege'nin tedavi edici bir yönü var değil mi?
Abi sen ne diyorsun ya? Sabah çıkıyorsun bile denizi görüyorsun. Oo diyor. Ne doğru. Güzel bir yerde, ne güzel bir yere gelmişiz diyorum. Dedim Ziya'yı sen tanıyorsun beraber git.
Evet.
Ziya'yla sürekli birbirimize lan ne iyi ettik de geldik buraya.
Tabii canım.
Ay bir de sizin
enteresan 3 çift birlikte Ege'ye göçtünüz değil mi?
İlk hemen biz hemen geldik.
İlk siz.
Öncü biziz tabii Özlem'le
senin
ben.
Eşin Özlem de zaten turist rehberi.
O da rehber.
O da doğru. Almanca mı?
O da Almanca çalışıyor.
Siz nerede tanıştınız? Turda mı?
Öyle oldu.
rehber.
Yani şey mı? Böyle birçok rehberin çalıştığı bir ortamda uzun süre bir otelde kalındı.
Uzun süre derken?
6-7 ay kadar.
O zaman tabii doğal.
6-7 ay kadar. Öyle yakınlaştık.
Bu iyi bir yaklaşma oldu bu ya.
Evet, evet. Bak mesela yakınlaştık güzel bir fiil.
Değil mi?
Yani her şeyi evet, ifade ediyor.
Tabii, tabii. Çok yuvarlak.
Çok yuvarlak.
Tabii.
Yani sizin ama çok kibar aynı zamanda. Yani
tabii.
Çok
tabii, kibar. Tabii. Çok şey hiç müstehcen evet. Bir yanı yok. Yok yani.
Evet, bir ipucu veriyor. Değil mi?
Veriyor.
Evet.
Sivrilik yok.
Evet. Sivrilik
yok.
Doğru. Çok güzel. Sivrilik yok. Güzel tabii. Sivri yok. Sivri değil yani.
Yakınlaşırken yani tabii zihinler merak ediyor yakınlaşırken dikeylik mi yataylık mı hangi plan olduğunu ama sormuyor. Çünkü yakınlaşmak evet. Seviyeli bir.
Evet çok seviyeli çok. Bir laf oldu. Şimdi ben sivri artık bunu çıkartmayalım. Bunun üzerine fazla gitmeyelim diyorum.
Evet. Kemal, sonra Kemaller mi geldi? Kemal'le Işıl.
Şöyle oldu. İstersen sen anlat ya Kemal. Güzel oldu çünkü. Güzel bir buluşma oldu.
Biz Yani artık şu uzun zamandır şu İstanbul'dan gidelim, nereye gidelim fikriydi bizdeki. Ona karar veremiyorduk. Bir de kızın okuluyla alakalı bir takım problemlerimiz vardı. Hani İstanbul'da okulundan memnunduk. İzmir'de de okulun şubesinin açılmasını falan bekliyorduk. Böyle bir takım şeyler vardı. Bir tane vardı şu Bornova'daydı ama Bornova'da yaşamak istemiyorduk. Bize bir gün bir telefon mesajı geldi Işıl'ın tema. İşte Bilge'nin okulda okulun güzel bahçede de şubesi açılıyor falan diye. Biz o hafta sonu gidelim mi bakalım mı ne oluyor falan diye bir geldik buraya. Mayıs falan gibi, 2015 Mayıs gibi. Geldik bir hafta sonu falan kaldık. Mermer fuarının olduğu gün o. Oteller falan dolu tabi.
Öyle
normal bir şeydi. Çok çok yoğun bir şeydi. Seferihisar'da falan kaldık. O da komik bir an tabi. Şimdi diyor ki otelde yer bulamıyoruz İzmir'de.
Bize gelseydiniz.
Ki, abi sizi tanımadık o zaman. Yoksa gelmez miydik ya? Otelde yer bulamadık dediler ki ya Seferihisar falan bakalım.
Daha atılganlarla yakınlaşmamış mıydı?
Yok, yakınlaşmamıştık daha. Hiç yakınlaşma yok ya. Temas yok ya daha. Ondan sonra Seferihisar'a gittik ya böyle dediler ki 20 dakika uzak falan dediler. Ya kardeşim diyorum İstanbul'dan gelen bir adam için şehir içerisinde bir yerde 20 dakika uzak değil mesafe değil ki. Ha ne olacak falan dedik. Biz hemen zırt diye gittik orada kaldık işte. Tabii. Otellere geldik baktık, okullara falan geldik baktık, beğendik okullar olur dedik. Ondan sonra döndük geri, ev bakmak için gelirken de Ziya'ları da aldık yanımıza. Onunla o gün bir Japonya'ya gidecek bir turu vardı, o tur iptal olmuş. Dedi, siz de gelin ya ne olacak falan dedik, hafta sonu beraber gezeriz diye. Geldik beraber, onlar işte atılganları gittiler buldular. O bulma macerası var, evi nasıl bulacağız falan diye. Sonra da işte karar verildi ve o Haziran'da da geldi taşıdık abicim cemaat. Mayıs'ta başlayan hikaye Haziran'da bitti yani.
Aynen öyle.
Haziran'ın ortasında herkes buradaydı ya.
Hayır, peki. İlginç olan, pardon, ilginç olan Kemallerin böyle bir fikri vardı buraya gelip yerleşme gibi ama yanlarında sürükledikleri
Ziyalıların yok, bir fikri yok.
Öyle bir düşünceleri yoktu. Gelince karar verdiler ve o hatta Kemallerden önce mi yerleştiler?
Evet, onlar bize önce yani.
Sizden de önce yerleştiler.
Hangi evi nerede kalacaklarına falan ona karar verdikleri için. Öyle. Hani bizim biraz daha böyle soru işaretli falan bir hikaye vardı ama onlar gayet güzel geldiler.
Güzel zaten. Bir şey oldu bizim
için. Bence de çok spontan oldu.
Süper bir şey oldu. Spontan.
Simultane yerleşme diyemeyeceğiz ama spontan yerleşme diyebiliriz buna değil mi?
Bir şey söyleyeceğim. Bizimki de aynı biliyor musun Kemal? Biz de Ayça ile Memo'nun okulu için geldik.
Öyle mi?
Çünkü Memo iyi bir öğrenci değil ve puanları biliyorsun tutmayanları imam hatiplere alıyorlardı ya.
Öyle bir şey.
Çocuk imam hatipe gitmesin diye.
Tabii.
Biz burada uygun fiyatlı bir koleji verdik ve İzmir'e taşındık.
Siz de İstanbul'dan mı geldiniz?
Tabii İstanbul'dan. Ama ben aslında İzmirliyim.
İşte onu bildiğim için soruyorum. Sanki sen hep böyle kesintisiz burada yaşamışsın
yok
gibi geliyor bana.
44 yaşına kadar yaşadım.
Ha, okay.
İlk evliliğimi bitirdikten sonra Atina'ya taşındım. Okay. Bir buçuk sene Atina yaşadıktan sonra
Atina geçmişi
İstanbul
de var senin.
Evet, evet.
Okay,
süper.
Sonra 2006'dan 2015'e kadardı. 2014'e kadardı İstanbul. Ama İstanbul'da hep bir kanadım kırık gibi yaşadım. Çok Ege'liyim yani.
Bütün İzmirliler öyle yaşıyor herhalde değil mi İstanbul'da?
Vallahi ben kendim... Ha Bursa'ya da bir 22 yaşında transfer olmuştum.
Topaş, Topaş'a mı gittin?
Voleybol.
Profesyonel voleybol.
Topaş'a mı gittin?
Sönmez Filament. Tabii Mako'ya. Çok büyük takımdı.
Sönmez Filament. Evet hatırladım ama hatırladım şimdi bak.
Öyleymiş evet. Bizim sohbeti
gibi. Yaşlıyız yalnız abi biz dikkatini çekelim.
Genç bir takım işte İspanya'da maç yapacak. İşte genç bir takım sayıyor. Tony, kaptan Tony, Mehmet filan.
Biraz mikrofona koy. Bu arada biz Doktor Yaşar'la nasıl yakınlaştık? Bu da enteresan. Biz Doktor Yaşar'la ikimiz de sabah 6'da fuarda koşan takımdandık.
Ha, fuarda ve, koşuyoruz. Ha, güzel.
Evet. Ve koşma yönlerimiz birbirinin tersiydi. Ve bu demek ki her turda 2 ya da 3 defa karşılaşıyorduk.
O pist kaç kilometre?
O pist 1850.
Okey. Sık sık karşılaşılıyor.
Tabii. Yani herhalde 3 tur attığımız zaman 6-7 kere karşılaşıyorduk.
Tabii.
Sonra karşılaşmak biliyorsun aynı zamanda yakınlaşmaktı.
Evet, evet.
Güzel. Güzel olmuş.
Biz de öyle yakınlaştık.
Ama tabii turun pistin en iyi koşan eski sporcu yani. Ciddiye alsa hiç kimse geçemez yani. Çok iyi sporcu, çok iyi koşucu.
Yaşar'ın bir özelliği de yaz kış bir short en basit şekilde yalın şekilde koşardı. Lastik ayakkabı, beyaz atlet. Açık mavi bir şort ama yaz kış hep aynı kıyafet.
Kat kat giyinme yok
kat
yani.
Kat giyinme yok.
Az önce muhabbetimiz oldu ya hipotermi muhabbeti.
Hipotermi
ya.
Bir şey söyleyeceğim Doktor Yaşar.
Ciddi misin?
Peki hipotermi ne abi? Biz biraz şunu anlatsana.
Vücut ısısı normalde 37.
Evet.
Sen tercüme et.
Ama biraz yaklaş dinleyici duyamıyor. Gel biraz.
37 derecenin altına indiğinde yaşam koşulları riske girmiş. 2 derece aşağı indiğinde yaşam son bulur.
Hadi ya.
Vücut ısısı 37 derece civarında sabit olması gerek.
Peki Titanic kazasında ölenler niye öldü? Yüzme bilmediklerinden mi?
Hipotermi. Onların hepsi yüzme biliyordu.
Hadi ya.
Çoğu yüzme biliyordu. Ve bu vapur kazalarında falan kara müsali vapuru battığında bir tanesi de Türkiye şampiyonuydu, yüzücüydü. O da öldü. Hipotermi.
Peki bir şey yok mu hipotermiye karşı yapılacak?
Var. Sudan çıkmak.
Çıkamıyorsa?
Öldü.
Peki bu Ant Dağları'na düşen bir uçak vardı. Biraz ondan bahsetsene bize.
O bir dramdır, trajedidir. İnsanlığın kendini tanıması ya da tanımamasıdır. İnsanlar arkadaşlarını yedi yaşamda, hayatta kalabilmek için.
Bu bir takım mıydı Kemal?
Takım, rugby takımı.
Rugby
takımı da vardı ama uçakta
başka
yolcular da vardı. Hatta denir ki bir tane kız kardeş daha sonra normalde kurtulmuşken etrafı keşfederken çığ düşüyor. Çığ altında kalıyor, yaralanıyor. Abisine diyor ki beni sen yersen bu beni daha çok huzurlu kılar. Lütfen bunu sözünü ver diyor. Filmde fantezi miydi değil miydi bilmiyorum. Filmde de o şekildeydi.
Hadi ya.
Sonra da iki adam gidiyorlar aşağı iniyorlar falan.
İndiyorlar, haber veriyorlar, onları kurtarıyorlar. Evet,
o da iyi.
Ama bu film gerçeği ne kadar? Çünkü biliyorsunuz yani filmler gerçeği bir yerde seyircinin istediği yönde kaydırıyor.
Tabii canım. Tabii.
Bunların hangisi gerçektir, hangisi... Ama şu bir gerçek ki onlar hayatta kalabilmek için iç organlarını, ciğerlerini yemişler.
Niye ciğerlerini?
Çünkü diğer tarafta insan eti herhalde kasları şeydir yani herhalde...
Ateş de yakamıyorlar galiba
yemesi, onlar ateşi yakabilmişler. Öyle uçağın mi? Alüminyum ışık yansıtan kısımlarını çukur aynı şeklinde yapıp orada lens gibi kullanmışlar. Hatta soğuk yerlerde hayatta kalabilmek için insanlar buzlardan kendi elleriyle mercek yaparlar. Güneş ışığında o merceği toplayıp ateş yakarlar. Ve bu olmuş yani. Bu şu Ayı Gillis diye bir adam var. Şeylerde Peter Gillis, İngiliz SAS komandosu. Discovery kanalda programlar yapıyor. Hayatta kalabilme koşulları diye. Soğukta o şekilde yani gösterim ayetinde şey yapmıştı yani. Buzla. Buzla insanlar çok eski çağlardan beri ateş yakarlar.
Buzla mı?
Buzla. Mercek yapıp buzla. Buzdan elleriyle böyle parlatırlar. Dış bükey. Yani şöyle iç bükey diyelim. Pardon. Yani yakınsak mercek. Yani ısıyı şeyi kıracak. Işığı kıracak ve odak noktasında büyük bir mercek kesin olarak.
Ama tabii orada sıkıntı zaten buzlu karlı bir ortamda o kuru tahtaları nereden bulacaksın?
Hiç önemli değil. O kadar yüksek bir ısı ki yakıyor.
Her şeyi yakıyor değil mi? Islak da olsa.
Bir de çok buz olan yerde şey olmuyor. Kuru oluyor. Kuru oluyor. Yani soğukta da güneşin olduğu her yerde buharlaşma oluyor. Kuru onlar. Islatan bir şey de yok. Zaten düşen şey biliyorsunuz şeyde Antarktika'da buzulların olmasına sebep oraya hep kar yağar. Hiç erimediği için buzullar oluşuyor. Buzla mercek yapılabilir.
Peki bu ciğerini yemiş bizde de mesela birini çok sevdiğimiz zaman ciğerini yerim senin derler.
Ciğerini yerim. Güzel bir şey. Demek ki yani insan ciğeri olmadan yaşayamaz. Yani bu kadar şey ki yani bunu espri olarak ters yönden sevgisini belirtiyor.
Bir de aşk şarkılarında ah ciğerim yanıyor.
Abi gözünün yağını yiyeyim var bir de.
Gözünün yağını bu da Anadolu tabirleridir.
Acaba
bunlar söyleniyor.
Yani gözünün yağını ciğerim için mi kullanıyor?
Senden şey yapıyor yani sana bir şey söylüyor. Gözünün yağını yiyeyim yani yapma bunu yani gözünün yağını yapma der gibi. Anadolu'nun kültürü çok çok geniş. Bir şey söylerken şaşırdım kaldım. Sadece
folklor olarak yani.
Oynamak havaları olarak 5000 çeşit. Koyun havası varmış.
Anadolu'da.
Folklorik olarak 5000 çeşit koyun havası. Yani bu beni çok şaşırttı ama bu yani bunu söyleyen de akademisyen birisi. Yani yalan söylemiyor.
Ama peki. Normal. Çünkü abi düşünsene medeniyetleri yani 7000 Neolitik dönem 7000
Çatalhöyük'te sadece Türk folkloru olarak. O öbür köyü değil.
Türk folklorunun Türk Türk diye tanımlamak mesela çok zor bir şey. Bu
topraklarda yaşayan insanlar öğrenmişler tabii.
Bu topraklarda yaşayan insanlarla beraber
onların buraya gelişi 1071'den sonra. Ondan önce de burada binlerce yıldır insanlar vardı.
Yani ama şey 1071'de hani o da 1073'de gelmişler. Buradakilerin etkilenip yeni bir şeyler yapmışlar diye varsayıyorum ben.
Bunları etkiliyorlar. Onlar onu etkiliyor.
Bir insanın birbirini
yani etkilememesi mümkün değil. Yani. İki gün üst üste kalalım. Huylarımız birbirine
verir. O yüzden diyorum o 5000 tane aslında bütün bu toprakların birikimi yani. Sadece
tabii ki.
Sadece bizim,
tabii ki bizim. Ama ayrıca işte Ermeni havaları, ayrıca Yas havaları, onlar da ayrıca ya ben zenginliği anlatmak istiyorum.
Okey.
Bir şey söyleyeceğim. Ben şeyi fark ettim. Girit havalarıyla Laz havaları çok benziyor. Öyle kıyafetleri mi? De benziyor biliyor musun? Yeresel kıyafetleri de benziyor.
Ha, yok bilmiyordum açıkçası. Bir şey...
Ben de senden duydum.
Kemençe var mesela iki tarafta da.
Girit'te var mı?
Var.
Bilmiyorum.
Tıngır mıngır bir...
Ya şeyi biliyorum, o Pontiki kültüründe hani bizim Kara ve Gürcistan'ın Rumları mübadeleyle...
Özlem Gürcü mü?
Baba tarafı Gürcü. İşte Yunanistan'a gidildiğinde o kültürü de oraya taşıyıp yani aynı enstrümanları kullandıklarını biliyorum ama Girit'le bir bağlantısı olduğunu bilmiyordum. Hı
hı. Şimdi Girit olayında sen söyleyince... Ben bilmiyorum açıkçası, bunu duymadım. Ama sen söyleyince ben şöyle bir şey düşünüyorum. Girit 1600'lü yılların ortasında 30 yıl kuşatılarak ve çok şehit veriliyor. 250 bin toplam.
Girit'in Venediklerden alınmasından
bahsediyor. O kadar büyük bir mücadele olmuş ki, çünkü Hristiyan dünyası teknolojiyi geliştirmiş. Bilek gücünün dışında da ateşli silahlar şunlar bunlar orduya tam olarak girmiş. Askerlik bir meslek olmuş. Generaller falan oluşmuş. Yani bir sanat olduğu olarak görülmeye başlamış ve çok ciddiye alınmış. Dolayısıyla da Türklerin sistemi geride kalmış. Ama orayı da almak istiyor padişah.
Bir de padişah bir de oraya bak enteresan bir şekilde Karamanlı askerler yollamış. Sadece Karamanlılar.
Konyalılar.
Evet Konya Karamanlılar. Çünkü Konya Karamanlılar o zaman Türkçe konuşuyorlar. Fakat yazarken
Rumca yazıyor.
Yunan harfleriyle yazıyorlar. Karamanlıca diye bir dil var. Ve hala 20. yüzyıla gelindiğinde bile o dilde basılmış kitaplar var. Onu biliyor muydun Atılgan?
Biliyordum. Zaten adamların asıl talihsizliği işte yine bu mübadele döneminde bunlar da Rum diye göndermişler. Halbuki Rumlukla ilgileri yok. Hristiyanlar tek günahları o.
Karamanlılar değil mi?
Karamanlıları. O bütün Orta Anadolu boşalıyor. Kapadokya dediğimiz bölge falan onlar aslında.
Evet biz
hani
hatta...
Hristiyan kültürü dediğimiz Türk Karaman kültürü.
Evet o Karamanlılar Gelveri diye bir yer var Kapadokya'da. Bu biz tesadüfen yeni Gelveri diye bir köy gördük. Yunanistan'da arabayla gezerken. Şeye çok yakın. Ne o? Kavala'ya. Kavala'ya. Mehmet Ali Paşa'nın. Ve oraya çok yakın girdik köye. Ve o köyde yaşlı bir kadın vardı. Ve yaşlı kadın bize Türkçe konuşuyordu. Ama nasıl bir Türkçe biliyor musun?
Konya ağzıyla değil mi?
Konya ağzı avrat diyor mesela. Kadın demiyor. Mesela avrat bizde sadece küfürlerde evet, kaldı. Evet,
evet. Hayır Anadolu avratlar.
Öyle. Onlarla ilgili bir yani dün TRT'nin de bir belgeseli vardı. Gelveri, Yeni Gelveri köyüyle böyle bir şey yapılıyor. Bir yakınlaşma oluyor. Yine bak yakınlaşma kelimesini kullandım. Mübadillerin torunları tekrar gelip Kapadokya'daki köylerini ziyaret ediyorlar. Bilmiyorum izlediniz mi? Eski köylerini ziyaret ediyorlar Gelveriler.
Şimdi
çok ilginç.
Milattan sonra 1277 yılında dönüm noktası gibi bir şeydir bu. Çünkü Anadolu Selçukluları Farsça saray binası, Mevlana Celaleddin Rumi başta olmak üzere Mevlana divanını Farsça yazmıştır.
Evet ben mesela şeyi fark ettim. Geçen bir Fars filmi izledim de şikayet Farsçaymış mesela. Lütfen Farsçaymış.
Şikayet falan hep çok
Türkçe, Arapça ve Farsçanın karşısında eziliyor. Ama Karamanoğlu Mehmet Bey 1277 yılında diyor ki bundan sonra kışlada ve yaylada Türkçeden başka dil konuşulmaya.
Askerlerin dili Türkçe oluyor yani.
Bütün Karaman Beyliği. Karaman Beyliği Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı'ya katılmıştır. İşte bu Karaman Beyliği sayesinde bugün bir Türkçemiz var.
İşte yaylalar da oradan çıkıyor galiba. İlginç. Şarkı yaylalar. Yaylalar, yaylalar.
Yayla.
Askerlerin
söylediği. Yazın o kurulan yer. Kışla kışın. Yani kışın. Kışlık evlere kışla yazlık evlere yayla deniyor. İşte Karamanoğlu Mehmet Bey 1277 yılında Türkçe ile ilgili bir program bir hafta falan olduğunda Karamanoğlu Mehmet Bey rahmetle anılır ve Türkçe'yi ona borçluyuz. Yoksa Türkçe diye bir dil kalmayacak. Farsça çünkü ezip geçiyor.
Etkileniyor Arapça, değil mi Türkçe çok?
Türkçe çok kıvrak bir dil. Göçebe bir ulus olduğu için Türkler her şeyi kısa anlatmak durumunda. Çok farklı Ural Altay dilleri cinsinden Hint Avrupa grubunda bir dil. Çok kıvrak, çok kısa anlatır ama...
Ha bir de kelimeler de kısa bak. Mesela kısa. Şimdi düşünüyorum da Türkçe mesela at. At, iki harf.
Bütün kelimeler it. Kısa. Bütün ifadeler kısa. Oh. Ben hatta
öyküsünü söylemeyeyim.
Beğeniliyorum diye beğeniliyorum diye bir kelime düşünün.
Ha cinsel uzuvlar bile kısa değil mi?
Alman'ın birisine dil bilgisi kitabı var ortak. Şöyle gösterdim. Beğeniliyorum kelimesi. Şimdi Almancasını da öğrenmiştim. Şöyle işte bilmem ne hettir. Bilmem ne bir şey.
Beğeniliyorum.
Atılgana baka ve konuşma.
Beğeniliyorum.
Ses kaybolur.
O bir cümle Almanca
o bir cümle. Siz dedi bunu dedi.
Kelime değil yani.
Tek dedi kelimeyle mi söylüyorsunuz ya? Tabii böyle abi. Bir şey olamaz dedi ya.
Bu
dedi,
olsaydım.
Bu dedi, ha, olabilseydim.
Olabilseydim.
Onu da söyledim mesela. Hı. Olabilseydim. Onlar bunu bir cümleyle söylüyor.
Tabii
işte
Atılgan
Bey burada kendisi Almanca ana dili gibi Almanca.
Evet ya olabilseydim mesela.
Olabilseydim mi söyleyin arkadaşlar duysun.
Ben ich sein könnte.
Ya bunun gibi daha da.
Seio fossi mi o bir tane?
Evet seio fossi.
Seio fossi İtalyasına.
Bu arada Kemal'i sen bilmiyorsun. Kemal Napoli'de okumuş ilkokulu.
Napoli'de okuduysa evet, o zaman Sanremo muhabbetimiz çok güzel olur.
Ooo Sanremo var tabii. Metrelik pizza. Hatırlıyorum ben abi.
Şimdi Sanremo müzik festivalleri bizim gençliğimizde çok sevildi.
En yaygın müziksel şölendi.
Tabii evet, Avrupa'daki Eurovision yarışması Sanremo'dan esinlenip onları gıpta edip 5 yıl sonra başladı.
Tabii canım ben mesela ne? 69'da Claudio Villa kazanmıştı. Ben sana onu söyleyeyim.
Claudio Villa.
60'ı sen nasıl hatırlıyorsun?
Çok erken. 69'da mi? Orada işte düşünüyorum. Claudio 8 Villa, yaşındayım.
Vay be. Şeyin Nat King Cole'udur İtalyan'ın.
Evet, yani Claudio Villa. Ondan sonra bir de Massimo Ranieri.
Massimo Ranieri o gençlerden yani gençlerden demek yani ben yaşta.
Massimo İlk Ranieri şey
Morandi değil ama. Quando l'amore diventa poesia diye parçasıyla.
Aşk ne zaman şiir olursa.
Evet, aşk şiire dönüştüğünde.
Daha güzel tercüme ettin.
Evet. Hayır, Gianni Morandi dediği bir adam vardı abi. O adam hiç değişmez ya. Adam hiç değişmez ya. Ya herifin 1969-70'teki fotoğraflarına bak. Hı. Ya bir de 2005'teki fotoğrafına bak. Oğlum herif aynı.
Vallahi.
Yani iyi bir neba çehre vakası diyorum ben.
İlginç. Hadi siz Türkiye'deki neba çehre vakası. Bir par şarkıya da Quando l'amore diventa.
Yok ben geçen gün aklıma geldi ya. Nada'nın bir şarkısı vardı.
Il re de denare mi? Macchia fredda fam.
Ay.
Macchia fredda fam.
Ora zingora e va.
İl cuore uno zingaro. Kalp bir çingene
evet, de. Evet abi film adı şarkı neydi bu arada? Şarkı o muydu abi?
Ama Bobby Solo'yu
zingaro.
Zingaro mıydı şarkı?
Evet. Zingaro. Hatta şöyle başlar. Hayır
zingaro değil. İl cuore uno zingaro ayrı, zingaro ayrı.
Zingarella, zingarella.
Il cuore uno zingaro.
Kalp bir çingene de. Şarkı öyle.
Zingara Bobby Solo ile Iva Zanicci'ye birlikte bir
oldular.
Iva Zanicci. Iva Zanicci o zaman bir ara şöyle bir formattı. Bir erkek bir kadın söylüyordu.
Tabii
i̇şte onun zingara yani. İki. İlk oraya uzun zingaroyu aslında şeyle Nada ile birlikte neydi o? Nicola di Bari.
Nicola di Bari. Bravo be yaşam.
Vay. Bir şey vardı bir de. Bir tane daha zingaralı bir şarkı vardı. Prendi questa mano.
Zingara. 1969 Sanremo birincisi. Iva Zanicci ile beraber.
Söyler misiniz?
Bir tek orasını hatırlıyorum şarkının. Başka da. Hayır, başkaları da vardır da aklıma o geldi. Geçen gün söylüyorum, ben Prendi Cuesta Mano dedim, o hemen atladı Tori'de. Zingara diye. Yaştaş olmak böyle bir şey işte.
Öyle.
Aynı şeyleri evet. Dinliyor olmak yani.
Ben halbuki sırf neydi?
Sanmadan bir iki parça dinliyorum.
O zaman şöyle yapalım. Ya
şu şey hikayesini oradan şarkı mı koyacaksın?
Perde ve Lamore'yi koyacağım abi, müthiş bir laf. Çünkü sözleri de çok güzel. Aşkı kaybetmek demek. Diyor ki aşkı kaybetti. Şimdi onu sınırsız, bulamam da.
Sınırsızlık. İsterseniz sonra Hotel Koyfa'yla alakalı bir anım var, onu anlatırım.
Tamam, süper. Berde ve Lamore'de aşkı kaybetmek. Diyor ki kralsın diyor, bir anda diyor sarayın gidiyor diyor. Saray yakılıyor. Ne krallığın kalıyor, ne oturacak evin kalıyor. Aşk öyle bir şey yani.
Ooo, Sting'de de şey var ya. Peki,
Sanremo'nun en trajik şeyini ben size söyleyeyim.
Your Castle Turned to Dust.
En trajik. Dalida'yı bilirsiniz.
Evet.
Dalida'yı, evet.
Dalida 44 yaşında.
İsveç'in
değil
mi
kadıncağız? Mısırlı, Mısırlı İtalyan.
İtalyan. Öyle mi?
Mısır güzellik kraliçesi. Dalida.
Peki Dalida. Pardon, Mısır'da bir İtalyan cemaati mi varmış?
Var tabii, Mısır'da Hristiyan cemaati var.
Orada da bir Levanten cemaat mi var?
Tabii tabii. Ya her yer, liman olan her yerde Venedikler bir şeyler tabii bırakmış.
Koptiler bunlar, daha çok Butros Galli en ünlüsüdür.
Evet.
Butros Galli.
Birleşmiş Milletler
Kofi Annan vardı. Tabii, Kofi Annan da öyle.
Kofi Annan vardı.
Ha, o ama galiba o Etiyopyalı.
Etiyopyalı biliyorum.
Şimdi, ya Kofi Annan Etiyopyalı.
Müslüman bana kahve yaparken
şöyle, Müslüman Kofi olması Annan gerekiyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmak için.
Öyle mi? Öyle bir şart mı var?
Butros Galli, Mısırlı diye yutturuldu ama Hristiyan mı?
Bir dakika. Yönetmelikte bu
böyle bir şart yok.
Ha, gizli bir şey.
Kabalık yapmak için de bir şart yok, kanun yok. Hmm. Ya da kibarlık. Bunlar konulmamış kurallar.
Bugüne kadar hiç olmamış mı?
Peki Amerika'nın şartı var mı? Katolik bir başkan olamaz diye bir şart
ama
var.
Oldu.
Öldürdüler.
Öldürdüler.
Kardeşini de öldürdüler.
Kardeşini öldürdüler abi.
Doğru.
Hatta öldüreni de öldürdüler. Öldüren de kanserdi, o da öldü. Hmm. Hiçbir zaman ortaya çıkmadı.
Marley Moore'du zaten o sırada.
Bu kanun konulmuş mu? Şimdi bu yasa var mı? Böyle bir kural var mı?
Derin devlet yasaları bunlar doktor bey.
Hayır, Amerika yasası. Amerika.
Doktor bey çok derine inmeyin. Hipotermi olur.
İngiltere'nin
yasası bu. Oradaki derinlik çok önemli abi. Ne kadar derin olduğu anlamda.
Sınırları içerisinde katolik bir kişi ciddiyle olamaz. Çünkü papayla şimdiye kadar ters düşmüşlerdi. En sonunda gitti, kraliçe barıştı. Türkiye için iyi olmadı yani Müslümanlar.
Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Papa Donald Trump seçilmesin diye elinden geleni yaptı. Hiç görünmemiş bir şekilde. Daha evvel hiçbir seçime, politik seçime Papa dahil olmadı. Evet. Ve dedi ki Papa, bu herif dedi duvarlar yapmak istiyor, dinleri birbirinden ayırmak istiyor. Bu herif Hristiyan değildir. Katolikler bu herife oy vermeyin dedi. Doğru. Net bir tavır koydu. Hiçbir politikacının yapmadığını, çünkü politikacılar hesap yapar. Papa hesap yapmadı. Ya bu herif seçilirse demedi.
Evet, öyle.
Tamam mı? Müthiş bir cesaret örneği gösterdi. Ama o bu bile işe yaramadı yani.
Papa'nın gücü hiçbir dünya üzerindeki güç kıyaslanamaz.
Ama o kadar bir gücü yokmuş işte, gördük.
O Donald kadar Trump'ta büyük bir gücü var. Bugün kazandıysa yarın kaybeder.
Böyle mi diyorsun?
Tabii.
Bekle diyorsun yani.
Ha, neden diyorsun? Neden diye sor.
Neden diye sordum ben.
Neden?
Para orada.
Papada mı? Papeller papada mı?
Papeller olayından dedi. Ben Almanya'da çalışırken beni kiliseye vergiye bağlamıştır.
Biliyorum, Almanya'da eğer söylemezsen kiliseye vergi veriyorsun. Bunu biliyor muydun Atıl'dan?
Neyi söylemesi?
Almanya'da eğer ibraz beyanı etmezsen, ben bu verginin verilmesini istemiyorum demezsen, maaşından aldığın küçük bir kesinti kiliseye gidiyor.
Ben
söylersen kesiyorlar ama.
1800 mark maaşım varken 30 mark kesilmişti.
Hı? Kaç para maaşım vardı?
1800 mark. Onun bir oranı var işte. Hesaplayın, anlaşılır. Ayrıca sene sonunda gelir vergisi hesaplandıktan sonra, eğer devlete bir gelir vergin çıkıyorsa, harcamaları şeyleri veriyorsun, fişleri çıkarsa, onun da %10'u devlete verdiğin verginin %10'u da tekrar kiliseye veriyorsun. Şimdi ben mahkemeye verdim, dediler ki mahkeme kararıyla geri alabilirsin paranı.
Çüş
değil ama şimdi şöyle, iki türlü şey var. Önce çüş.
Peki bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Her şu insan Almanya'da iki mezhep var. Hangi mezhebe gidiyor bu para? Katolik. Protestan.
Evangelişlere ayrı. Katolik beni hemen bağlamış. Evangeliş protestan demek.
İşte evangelist, evet.
Peki can da evangelist. Doktor, evangelistlerden alınan da mı katoliklere gidiyor?
Hayır, öyle şey olmaz. Onlar birbirine 500 yıl savaşmışlar.
Çünkü onlar 50-50 Almanya'da değil mi? Yarı yarıya.
Yarı yarıya değil.
Aşağı yukarı öyle.
Şimdi bazı yerlerde Elbe Nehri'nin kuzey tarafı daha çok katolik. Bu doğu tarafı katolik, batı tarafı zannediyorum protestan. Yani İngiltere'ye yakın kısımlar, Belçika, Hollanda, Fransa'da da protestanlar artıyormuş. Fakat Saint Bartholomew pazarı diye, kara pazar diye bir pazar var.
O müthiş bir, onun filmi de var. Isabella Gianni oynuyor.
Isabella Gianni.
Orada kral anlaşıyor papayla ve satıyor protestanları. Aynı gece hepsi öldürülüyor. Onun için hadi kara pazar.
Müthiş bir kıyım değil mi o?
İşte o filmi seyrettiysen o filmde gayet de güzel gösteriyor.
Bayağı,
ve bu hala seyredilir. Onun için Fransa Katoliktir. Belçika'nın bir kısmı Katoliktir. Almanya'nın bir kısmı Katoliktir. Bütün İsveç, Norveç, Danimarka, Kuzey ülkeleri ve İngiltere Katoliktir. Daha doğrusu...
Yok, Protestan.
Protestan.
Protestan demek isterim. Katolik...
Protestan demek
istiyor, Katolik, Katolik iken 8. Henry sevgilisi Anne Boleyn ile evlenebilmek için ve karısı Katolik İspanya Kralı'nın kız kardeşini boşayabilmek için Papa'dan izin istiyor. Papa vermeyince seni tanımıyorum diyor ve kendisi Anglikan mezhebi diye.
Sonra da 19 kadınla evleniyor değil mi?
Karılarını aslında 19'unla birlikte değil. Boşadıklarının kafasını kestirmek demek.
Evet ama çok da evleniyor.
Anne Boleyn'in de kafası kesiliyor ama Anne Boleyn'in şöyle bir özelliği var. Birinci Elizabeth denilen İngiltere'yi imparatorluk haline getiren kraliçenin annesi. Kafası kesildiğinde İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth ki bütün korsanları İngiliz subayı yapıp İngilizlere deniz imparatorluğunu yolu açan 1500'lü yıllardaki kraliçedir. Bugünkü 2. Elizabeth de onun soyundan geliyor.
Ayrı oraya da.
Tudor hani. Ha.
Sesimizi zırt. Serap aradı da. Okay. Evet Kemal, biraz senden gelelim abi. Biraz turist gibi tarihten biraz naftalinleri atalım da.
Koy sazını kenara.
Koy sazınızı kenara koyalım.
Okay.
Buyur abi, hop.
Sen günümüze geç bakalım biraz.
Ne diyeyim abi günümüze?
Bir ara turist rehberliğinden anlat. Senin güzel anıların vardı.
Anı var ya.
Gelişken, sempatik, gitar çalıyorsun.
Anı bol ya.
Yakışıklısın. Kemal nasıl Beatles'a benziyor
işi,
değil mi?
İşi illa oraya getirmeyelim ya.
Tamam, sen nereye getirmek istiyorsan oraya getireyim.
Burada sen varken ya, yakışıklılık...
Bir şey muhabbet yapalım dedim ben. Hani bu enteresan sorular, daha çok enteresandan daha ziyade aptal sorular.
Yani?
Beyinlerini bırakıp geldikleri zaman başka bir ülkeye, kendi ülkelerinde bırakırlar ya, seyahate çıkarak öyle bir durum var. Biz artık ona karar vermiştik.
Rehber yani, benim için düşünsün.
Yani evet, nasılsa ben beynimi bıraktım, o düşünsün beynimi falan.
Öyle bir moda mı giriyorlar?
Abi tabii öyle bir durum var ya. Yani çok ben inanıyorum ki bak.
Ha ben insanlar, tatildeyim, beynim de tatilde.
Ya evet ya, ben inanıyorum ki bu insanların çoğu tam aslında gayet zeki insanlar. Abi, böyle aptalca sorular sormaz yani. Kiliseye geldiğin zaman işte İsa'dan, yani 532 diyorsun, Ayasofya'yı anlatıyorsun. İsa'dan önce mi, İsa'dan sonra mı diye soruyor. Abi adam yani. Ulan kilise karşındaki. Yani ben şimdi bu adamın. Ya soruyor tabii şimdi çünkü. Bu adamın. Boş mu? O adamın aslında ben gerçekte onun biraz düşünse. Yani kilisenin daha önce olmayacağını bildiğine inanıyorum ama böyle işte geliyor, öyle bir soru, öyle muhabbetler var yani. Mesela Boğaziçi'ndesin, teknedesin, tur yapıyorsun. İstanbul denizden ne kadar yüksek diye soruyor abi Hatun. Kemal'cim diyor, denizden ne kadar yüksekteyiz şu anda diye soruyor yani. 2.5 metre diyesin geliyor ama tabii. Bak diyorsun, denizde gidiyoruz işte falan diyorsun. Ha.
Belki otomatik sorular.
Onlar. Ya tabii o işte yani belki de yüksek sesi düşünüyor o sırada.
Bir tamam, de geçen gün abi. Şöyle bir haber okuduk Ayça'ya. Şey dedik, bir kadını bir erkekten hoşlandığını nasıl belli eder? Çok basit soruları bile çok önemliymiş gibi sorar. Hmm. Anladın mı? Belki de o senle bir hatunun güzel ilişki kurma çabasıdır Kemal.
Yok ben bu konu, ben bu topa girmeyeceğim. Ben bu topa girmeyeceğim. Bak, Tony.
İyi geldik başka bir konuya.
Ben bu topa girmeyeceğim Tony. Yani.
Benim her sözünü hipnotik bir şekilde dinleyen bir köpek gibi değil mi?
Aa, niye perspektif açıyorsun
yok,
ama?
Ben abi ben daha ziyade komik anlarda
başka aptal sorulardan örnek
çok,
var mı?
Çok soru var abi yani aptal soru. Ya mesela C harfi ile alakalı yani, Türkiye'de mesela.
O çok güzel, çok onu anlatsana. O çok komik.
Şimdi geçen sene, 2-3 sene önce o. Çok da geçmiş değil yani. İşte binası oluyorsa konuşuyorsun falan filan. Kemal dedi bir tane kadının birisi. O rehberin arkasında oturan bir sıra koltuk vardır ya, onlar çok önemli orası işte.
Orada hep aynı,
o, hep aynı insanlar oturur. İşte oradaki dedi, Kemal dedi ya bu dedi sizin dedi bayraktaki C harfi neyi temsil ediyor dedi. Şimdi C harfi derken de elini böyle yapıyor ki, C harfiyle yapıyor ki ben belki C harfin de ne olduğunu bilmeyebilirim diye yani. Bir de gösteriyor bana. Diyor C harfi diyor neyi temsil ediyor bayrağınızda diyor. Ondan sonra şimdi ben baktım tabii kadına. Bu arada otobüsün yarısı da camdan dışarı falan bakıyor. Böyle suratlar falan döndü. Ya muhtemelen bir kısmı olan ne kadar gerizekalı kadın böyle soru mu vardır diye soruyor. Ama bir kısmı da şöyle demiştir. Asettir ben onu yay zannediyordum. Şey, ay zannediyordum. Meğer sen bir CHP'miş falan.
Saçma.
Bu arada ben... küfür ettim kusura bakmayın ya ağzından kaçtı.
Yok yok bunlar bu kadar küfür serbest burada. Enteresan CHP. Bir şey ben şimdi şeye taktım. Kelimelik diye bir oyun var tamam mı? Scrabble'ın yani şeyde oynanması, internette oynanması, hı. Türkçe kelimelik ve harfler yazıyorsun, puanları var. Hı. Bayağı da güzel zihin açıyor. Hı. Devamlı düşünüyorsun yani. Hı. Zihni çalıştırmak lazım ya. Belki bir gün daha iyi çalışır diye.
Alzheimer olmam diye.
Ha, Alzheimer olmam diye, bravo. Hı. Bak doktor hemen bilimsel açıdan yaklaştı.
Kendisi yine yakınlaştı. Sonu sonunda ya. Herkes oraya varacağız yani. Herkes oraya varacak yani.
Ondan sonra şimdi ben bu oyuna yeni girdiğim için Atılgan. Şey yapıyorum mesela büyük kelimeler düşünmeye çalışıyorum falan böyle. 5 harf falan.
Niye? O zaman puanın mı artıyor?
Öyle bir tabii kaç harf mıydı? Olursa her harfin hı-hı. üzerinde bir puan var.
Ha, okay.
Ve o puanlar bir de koyduğun yerde mesela harfin 2 katı 3 katı varsa hı-hı. Hı-hı. puanın double oluyor, hı-hı. triple oluyor, 3 oluyor. Bir bakıyorum karşıdan biri yazıyor C. C. Bu ne diyorum ya? C ne abi? Böyle bir kelime mi var? Meğerse harfin okunuşuymuş. Tamam mı? Ondan sonra J diyor mesela. J çok yüksek puan. Hı-hı. Ben de bunu şey yap yani centilmenliğe aykırı buluyorum.
Jet diyemiyor hı-hı. muymuş mesela?
Mesela Z, Z, E. Yani tek bir harfte ben buna hı-hı. kabul ediyorum.
Hı-hı. Yumuşak G.
O da G harfi. Onun da arkasından bir nokta gelirse. Çünkü o zaman G noktası oluyor biliyorsun.
Ha, oraya mı varmak istiyorsun?
Ya oraya var.
Allah Allah.
Ya bu noktaya var.
İlla oraya varacak. Geçen de film seyrediyorduk ya çok komik. Honda. Honda var. Honda, Honda'nın markaları falan.
Bak doktor işte. Ne dedi duymadın. Ne dedi? Benim Freud'da ortak noktam çokmuş.
Oğlum
ya bak bir noktadan bir noktaya en kısa yol nedir biliyor musun? Olduğun noktada kalmaktır. O noktada benimle anlaşabilirsin.
Sen
bir şey anladın.
Ya Honda modeli ya. Geçen gün film izledik bir yerde hatırlamıyorum. Adamın arabası ya dalga geçiyordu işte bir Bentley mi ne var bir şey var da. Ondan sonra ne alacaksın diyor. Honda klitoris mi alacaksın dedi. Ya Honda ne yani adam böyle uyduruyor yani. Süper espri çok hoşuma gitti şimdi benim ya. Yani illa bir yere varacaksan oraya varalım diyorsun yani.
İşlek zekalar çok güzel şeyler yönetiyor.
Peki bu arada parçayı dinlemedik.
Ha, evet, Perdere evet. L'Amore, Massimo Ranieri'den dinleyelim. Hı-hı. Müthiş bir şey. Yani sesin gücü müthiş. Şarkı çok güzel. Dinleyelim sonra tamam. Tekrar buluşalım.
E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene, perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente, e vorresti urlare, soffocare.
İşte bu da Perdere L'Amore, Kemal'in söylediği şarkı.
Benim söylediğim şarkı mı? Massimo Ranieri'nin şarkı. Ay vallahi.
Evet Kemal, tane, başka güzel hikayeler var mı?
Hikayeler var abi. Bir tane şey var ya. Benim favori hikayem aslında. Bütün bu rehberlik hayatım boyunca aldığım en komik soru, yani en salakça soru, bir Amerikalı'dan geldi. Ondan sonra...
Normal. Hamburger yiyor.
Ya bir de şey, kadın yani 60 küsur yaşlarında falan bir hatundu yani. Karı koca gelmişlerdi. Ben bir hafta rehberlik yaptım bunları. Bir haftadan biraz daha fazla. Hem arabayı kullanıyordum hem private rehberdim yani. Hem araba kullanıyordum hem driver guide gibi. İşte İstanbul'dan başladık işte sahilden falan filan geldi. Çok güzeldi çünkü beğendikleri bir yerde kalıyorlardı falan. Öyle bir şey programları yoktu. Fix şu otelde kalacağız falan diye bir şey yoktu. Neyse abi işte Antalya'ya geldik. Perge'deyiz. Perge'yi geziyoruz. Perge'nin TPW'na geldim.
Ben o Perge'de çok iyi bir velodrom var değil mi?
Elips. Şey... Yani stadyum, velodrom demeyeceğim ama stadyum bir tarafı açık ama. Afrodisyas'ınki benim için hala bir numara diyorum.
Evet, o Pergen'inki
de fena değil ama Afrodisyas'ınki de...
O da elips ama ikisi de elips.
Elips, elips. Pergen'inki ucu açık. Yani elipsin bir tarafı bir açık. Afrodisyas'ta komple kapalı. Elips şeklinde.
Afrodisyas'ta evet.
Neyse, Tepidarium'da işte orada havuz var.
Ama Tepidarium'da anlat ki dinleyiciler yani, geçsin.
Tepidarium evet ya, Roma hamamında... ki bölümlerden bir tanesi. İşte ilk girilen yer normalde insanların elbisesini falan çıkarttığı yer var. Orasını geçtikten sonra Frigidarium diye bir yer var. Hamamın en soğuk bölgesi. Oradan küçük bir kapıyla Tepidarium'a geçiyorsun. Ilık bölgesi.
Frigidarium soğuk bölgesi. Frigid oradan mı geliyor acaba?
Olabilir muhtemelen. Öyle. Kelime oradan geliyor yani. Ondan sonra Tepidarium'dan sonra küçük bir kapıyla da Calidarium'a geçiyorsun. Aslında hamamın ısıtıldığı yer orası. Zeminden ısıtılan yer. Sonra aşağıdan da Tepidarium'da geliyor o ısı, sıcak ısı. Neyse şimdi bu havuz, çok güzel bir havuz var. Havuzda da işte ben havuzu anlatıyorum. Kadın dedi ki, Kemal dedi, bir soru sorabilir miyim sana dedi. Tamam buyurun dedim. Türkiye'de ay var mı dedi. Yani şimdi, do you have a moon in Turkey dedi, tamam mı? Şimdi ben...
O ilk böyle... defa mı yurt dışına çıkıyormuş acaba?
Yok canım, kadın 63 yaşında daha çıkmış daha önce konuştuk yani, başka seyahatleri falan filan da var. Yani şimdi... Yani böyle bir soru gelince ne kadar hazırlık olsan da böyle bir şeye bir durdum ben. Tamam şimdi ben böyle durunca hafiften de boş bakıyorum muhtemelen soruya karşı. Ya böyle soru mu olur falan. Çünkü ben düşünüyorum kadın acaba neyi kastediyor falan
sene
diyorum.
Sene kaç abi?
Abi sene galiba 97-98 falan olmalı. Ya 10 senelik rehberim yani öyle söyleyeyim. Şeyden önce düşün ki. yani 11 Eylül'den önceydi. Hmm. Amerikalıların geldiği dönem. Yani. Hmm. Neyse abi, şimdi ben şimdi kadını kurtarmaya çalışıyorum kendi aklımca. Acaba neyi sormuş olabilir diyorum. Hani aklıma şey bile geldi. Hani bu Amerikalıların böyle mooning hikayesi vardır ya. Böyle aşağı popolarını gösterirler. Böyle
onu mu kastediyor zannettim?
Hani tiyepidaryumdayım orada, hamamdayız. Acaba diyorum onu mu diyorum. Yok abi, ben şunları bakıyorum kadına, tamam mı? Ondan sonra şimdi ben böyle bakınca kadına böyle hafif boş bir ifadeyle kocasına döndü. Bak işte bilmiyor anlamında. Do you know the moon in the sky falan dedi. Böyle elini gösterdi. Ha. Elleri böyle kocaman bir daire işareti yapıp gökyüzünü falan gösterdi. Çok tamam mı? E dedim, o zaman anladım ki kadın hakikaten gerçek ayı kastediyor yani. Başka falan değil. O kadar salak yani. E dedi tamam, var dedim. İşte birkaç gündür gözükmüyor. Muhtemelen bulut mod falan filan var diye. Ama falan dediler. Sonra devam etmeye başladı. Şimdi benim beynimin yarısı, tamam mı, şeyi anlatıyor, pergeyi anlatıyor.
Takıldın oraya değil mi?
Tabii. Bir sürü beynimin ya. Diğer yarısı ulan nasıl diye böyle burada olabilir mi falan diye. Ya aklıma, şimdi bak, ben bu kadına İstanbul'u anlattım, bayrağı anlattım, ondan sonra İslam dinindeki ayın ve şeyini anlattım. Yani o ay gözümü, her şeyi anlattım abi. Yani bizim kültürümüzde var, ya, böyle bir durum var, tamam mı?
Bu bence birazcık şımarıklık Kemal.
Yok be.
Yani o hizmet alıyorum ya her konuda. Ben boşum, bana her türlü hizmeti ver.
Ya neyse, ondan sonra tabii.
O var.
Oral döneme dönüş o. Oral döneme dönüş.
Öyle mi diyorsun?
Aha. Ya tabii. Bir de iş o kadar tabii şeye gelince, yani bu düzeye gelince artık ben de hafiften dalga geçmeye başlayarak işte. Türkler zaten Hristiyandı falan diye başlayıp ondan sonra camiye, kiliseye falan gidiyorlardı diye. Bizanslar zaten camiye geliyordu falan gibi böyle bir şey dedik. Ondan sonra o zamanlar da tabii Körfez krizinden falan sonra gerçi ama hikayesi geldi. Bak füzeler camilerdeki...
Ama bir dakika, şeyi anlamadım. Kadın sadece bir coğrafya bilgisizliği göstermiş. Sen niye din bazına çektin olayı?
Ya din bazına değil, ben anlattığım şeyin...
Boşa gittiğini
bildiğim için artık her şeyi saçmalamaya başladım yani. Böyle nasıl bir şey ifade etmiyor kadın şimdi benim söylediğim şeyi. Bir kulaktan giriyor, bir kulaktan çıkıyor diye. Yoksa dinle alakası yok. Hatta dedim ki şimdi camilerde...
Sen şeyi de anlattın mı Türk bayrağında?
Ya
yani.
Dur bir anlatayım gözünü.
Aile yıldır ya. Bir dakika abi, bu karşılıklı gidip gelmiş.
Eyvallah, tamam.
Pimpon topu yani.
Okey.
Yani şeyi de anlattın mı Ay'la ilgili olarak, işte Hilal'le... Yıldız kanın üzerinde yansımış da.
Bayrağın hikayesini sormuştu bana şeyde.
Onu anlattın yani.
Ya İstanbul'dayken bana sormuştu bayrağın hikayesini. İşte bayrağı anlattım. O dinki şeyi falan da anlattım. Neyse, sonunda camilerde şeyler, minareler var ya. Bak dedim, bu minareler aslında Scud füzesi. Şeyler de imamlar da aslında dedim askeri bir görevli. Onlar da böyle tehlikeli anlarda özel bir şey geliyor, emir geliyor. İşte imam gidiyor düğmeye basıyor. İşte füzeler de böyle camide, minarede fırlıyor gidiyor işte hedefe falan diye. Kadın böyle bakıyor bana tabii. Kocasıyla biz yerlere yatıyoruz gülmekten ama. Çünkü kocası biraz daha zekice Allah'tan.
Bu arada bu söylediğin doğruluk payı da var. Çünkü Küba'da Sovyetler Birliği nükleer füzeleri koyduğu zaman Amerika'da Çiğli'ye koymuş. Bundan hiçbirimizin haberi yok. Nükleer füzeleri. Ve bu Çiğli'deki füzeleri köylüler, çobanlar sormuş bunlar ne diye. Minare demişler. Doğru. Önce minareyi koyduk, sonra cami yapılacak. Doğru. Evet.
Hatırladın mı bunu? Sen söylemiştin bundan önce. Hı. Ya işte olsa böyle bunları falan koyacak. Yani bizim klasik bir şey toplantımız var. Rehberler normalde bir haftalık tura çıktığı zaman işte İtalyanca gruplara denk geldiği zaman çarşamba günleri işte Topkapı'da Topkapı Sarayı yapılır. İşte herkes Topkapı Sarayı'nı anlatır müşterilerine. Ondan sonra da böyle bir buçuk saat, iki saat falan gibi serbest zaman verilir. O serbest zaman sırasında rehberler masası vardır. Gidip oraya oturulur işte, anlatılır. Ya geçen hafta ne oldu, başımızdan ne geçti, komik neler vardı falan diye. İşte ben de bu hikayeyi anlattım dedim. İşte böyle kadının bir tanesi dedim, ay var mı diye sordu falan bana dedim. İşte tabii cevaplar falan, keşke öyle demeseydin, keşke böyle deseydin falan diyenler var.
Yorum.
Mesela şey diyenler var, ya o ne mi bilmiyorum ben, o ne demek ya falan diye, hiç görmedim falan diyebilirdin dedi birisi. Bazıları da şey dedi, yani hangisi, kırmızıyı mı maviyi mi soruyorsun, bize 3 tane var falan.
Çıkmalar
yani. Bir tanesi demişti ki 69'dan beri görmüyoruz demişti ya, Amerikan oraya gitti. Bayrağı dikti olsa biz o bayrağı görmüyoruz diye. Ayı falan görmüyoruz.
Ya biz onu izlemiştik biliyor musun televizyonda?
Onu ben bile hatırlıyorum ya.
İtalya'daki hatırlıyorum.
Küçüktüm
ben de
ama yani
sen de muhtemelen Almanya'sın.
Siyah beyaz görüntüleri hatırlıyorum.
Çünkü televizyon var çünkü, evet.
Hafif zıplaya zıplaya astronotların gitmesini falan.
Çünkü Türkiye'de o tarihte televizyon yok galiba bildiğim kadarıyla.
Ama Yunan televizyonu vardı.
Ha, okey.
Ve İzmir'de herkes tabii, İzmir'de herkes antenle Yunan televizyonunu izliyordu.
Okey.
Siyah beyaz.
Yunan televizyonu dedin de senin Atina maceranla ilgili anlatmak istediğin bir şey var mı?
Yok.
Niye Atina'ya gidip yerleşir insan, onu merak ettim.
Ya niye gittim? Çünkü Evlilik bitmişti. 20 yıllık bir evli, ilk evliliğim 20 yıl sürmüştü. Öyle bir teklif geldi bir çocukluk arkadaşımdan.
Atina'da yaşayan biri.
Bir balık şirketi vardı. Bana dedi ki sen dedi şöyle bir şey oldu. Türkiye'de o zaman çiftlik balıklarından çupuranın fiyatı çok yüksekti.
Yeni Türk yeni halkı. Mi yapılıyordu o zamanlar? Yeni yeni mi?
Yok, Türk halkı çupurayı çok sevmişti ve uluslararası fiyatın üstüne çıkmıştı fiyat.
Talep çoktu yani.
Talep çoktu ve fiyat çok yükseldi çupurada. Levrek'te yoktu öyle bir şey.
İlginç.
Ve bu da bu şirkette İzmir'de, Bodrum'da çiftlikleri olan büyük bir şirketti. Norveçlerin şirketiydi. Ve İtalya'ya mal satıyordu. Şimdi normal olan çipura çok yüksek olduğu için Türkiye'ye satmayı tercih ediyorlar çipuraları. Daha yüksek fiyat çünkü. Ama İtalya'daki müşteri de diyor ki levrekle çipura takım. Sen şimdi Türkiye'den bana bir tek levrek yollarsan olmaz diyor. Ben çipurayı kimden alacağım? Sonra bir alıcı bana diyor ki satıcı niye çipura levrek de veya çipurayı benden almıyorsun. Bunun üzerine ben bu çipura açığını tamamlamak için Yunanistan'a gidip, Yunanca da biliyorum, İtalyanca da biliyorum, Türkçe de biliyorum. İdeal eleman.
Çok iyi.
Gittim ve Yunanistan'ın Yunan adalarından çağını bir işim vardı.
Peki.
Yunan adalarındaki çiftlikleri ziyaret edip balık alıyordum. Haftada yaklaşık 10-12 ton.
Çupra üretimini oraya mı kaydırdınız?
Yani çupra'yı oradan yolluyorduk.
Oradan yolluyorduk.
Levrek Türkiye'den gidiyordu İtalya'ya, çupra Yunanistan'dan ben alıyordum.
İlginç, güzel bir hikayemiş. Güzel.
Güzeldi yani, güzel bir dönemimdi o.
Bu da mesela bizim şey konusunda ne kadar böyle gayet herhangi bir kritere bağlı olmadan bir şeyini çok beğendiğimiz veya beğenmediğimiz konusunda. Niye levrek sevmesinde çupra alıyorsun? Ama ve çupraya daha fazla para veriyorsun.
Güzel diyorum, İzmirli'nin bir çupra alışkanlığı
İzmir
var.
Değil, bütün İzmir değil,
bütün Türkiye. Ya abi düşünsene bak, bir zamanlar Betamax video vardı bizde sürekli.
Evet.
Betamax ittirdiler bizi. Dünya herkes VHS
seyrederken bize Betamax,
bize Betamax ittirdiler.
Aynı şekilde dünyada herkes kısa Marlboro içerken biz uzun Marlboro içiyoruz.
Evet.
Ve çok daha pahalıydı.
Bizde.
Değil mi?
Evet, bir, doğru, ilginç.
Mesela dünyada en fazla çay içen milletiz abi.
Korkunç ya, o çayla alakalı da çok komik şeyler var. Bize sorularlar mesela, işte çay bizim geleneksel içkimiz falan diye. Ya ben uzunca bir süre çayın hani bizim Orta Asya'dan beri bildiğimiz falan bir şey olduğunu varsayıyorum. Halbuki Türkiye'de çay ya
100 yıllık mazisi
var. Mazisi
en
var
fazla.
Yani. Şaka
evet,
gibi.
Yeni.
En şaka fazla. Gibi abi.
Zaten onu başka türlü açıklayamazsın. Osmanlı İmparatorluğu'nun iki belirgin ulusu Türkler ve Rumların niye mesela Rumların çay alışkanlığı olmadığını başka türlü açıklayamazsın.
Yok da değil mi? Yani yok, bir yok, çay devrimi yok Yunanistan'da.
Yok abi,
şey
yok.
Evet.
Ama mucize gıdalardan bir tanesi çay.
Çay mı?
Ama dünyada birinciyiz ve uzak ara birinciyiz.
Yani Hintlilerin falan önünde
miyiz? Yok canım, Hintliler değil. İkinci
bir tanesi.
İkinci Fas.
Fas tamam, okey. Mısır, Fas.
Ama uzak ara.
Evet. Ama orada nane çayı herhalde daha çok tüketiliyor değil mi?
Nane çayı normal çayla. İkinci sırada Fas var. Ama başka bir şey mesela domates. Korkunç domates müptelası bir milletiz. Dünyada üçüncü tüketiciyiz.
İyiymiş abi. Kahvaltıda bir yediğine göre düşünsün sen tabii.
Bu da mucize bir domates.
İyiymiş mi?
Domates.
Evet.
Yoğurt. Bunlar mucize gibi abi.
Evet. Ya böyle enteresan şeylerimiz var işte bizim. Çok anlam olmayan bir takıntılarımız diye
söyleyeyim.
Antioksidan.
Yani sevdik mi bir şeyi ölümüne seviyoruz.
Ya bir de evet. Rize'de adamları çay ekmeğe ikna etmek için bayağı bir uğraşmışlar biliyorsunuz değil mi o hikaye? Ben TRT'de bir belgesel vardı geçenlerde, onu seyrettim. Geçenlerde işte bayağı bir oluyor. O yani insanlar bayağı bir karşı çıkmışlar. Niye böyle bir şey yapacağız ki biz falan filan diye. Şimdi de sorsan adamlara sanki hayatları boyunca geleneklerinde bir çay varmış
var,
falan.
Var.
Çay ekmişsin bir şey var. Yani 100 seneyi geçmeden bir şeyden bahsediyoruz.
Çay için yer açmak zorundalarmış ve fındıkları söküp çay.
Niye peki birdenbire çaycı olmuşuz ki?
Herhalde
abi kahve yani. şöyle bir hikaye var. Kahve pahalı mı? Bir de dışarıdan geliyor hikayesi var.
İkinci Cihan Savaşı'nda kahve gelmemiş.
İşte bir de tabi aslında yani
nohutu kavurup
kahve yapacağım, nohut kahvesini.
Almanlar da yapmış aynı şeyi biliyor musunuz?
Nohut en yakın şeymiş ona, o lezzet olarak.
Hatta kısmen beğenilmiş, Doğu Almanya'da da yani iki Almanya'nın birleşmesine kadar da o nohut bazlı kahve de çok sevilerek tüketilmiş.
Şeker de yokmuş, üzüm de arıyorlar.
Evet. Tabi üzüm. Üzüm mü yazıyor? Enteresan işler yani.
O çok doğru. Mucize gıdalardan bahsetmişken üzüm, incir,
tabii canım.
Çay bunlar.
Zeytin, meyvede zeytin.
Zeytin. Bütün kutsal kitaplarda geçen bir şey.
Biz üzüm, zeytin, çiftçilik yaptığım dönemde, arpa, buğday.
Yani zeytinin hiçbir şeyi ziyan değildir. Odunu güzel yener. Bitkisi 12 ay, gölgesi 12 ay vardır.
Normalde ışık için kullanılmış işte adam yağını yakıp aydınlatmaya kullanmış zeytin yani şey. Eskiden lambalarda kullanılan yağ zeytin yağı ya.
Kullanılmayan bir şeyini ben hatırlamıyorum.
Yani o Roma lambalarında falan görürsün ya böyle küçük şeyleri. Onun için
o, o lambalar da yakınlaşmaya katkısı olmuştur değil mi? Evet.
Olmuştur.
Püf diyorlarmış ama değil mi? Püf diyorlar lambaya.
Ya püften sonra daha çok
yakınlaşma için Barış Manço'nun kulaklaşındasın yani.
Bu arada Derya var bizim İspanya'dan dinleyicimiz. O da diyor ki programın diyor özel yüklemi diyor yakınlaşmak oldu diyor.
Öyle. Yakınlaşmak insanlar için de ne kadar önemli bir şey yani. Dünya bu kadar birbirine uzaklaşmaya çalışırken yakınlaşmak.
Evet bu arada gittikçe uzaklaşıyor. Bakalım nerede patlayacak iş.
Uzaklaşma
kişisel... Bir de Donald Trump gelecek daha başa. Kutuplaşıyor 20 Ocak'ta. Şimdiden açıklamalar müthiş.
Ne abi ne olacak? Ya gelsin gelecek adam abi ben ya ben şöyle düşünüyorum
biraz
ya.
Biraz da palavra sıkıyor
sistemi,
herhalde. Yani,
sistemi çok böyle küt diye değiştiremez yani. Abi o yani.
Çok zengin. Ya o bir yana yani isteyen adam gelsin. Ya Amerika'nın dış politikası değişmez diye düşünüyorum.
Tabii tabii o.
Acaba bizdeki dış gibi... politikayı başkanlar şimdi, mı yapıyor?
Şimdi hayır. Başkanlar IQ'su
onu sorgulamak
gerekiyor. IQ'su 65 seviyelerindeki işte Walker Bush bu yaptı bu politikaları. İlgisi yok. Oradaki derin devleti kimi seçerse o gelir.
Yani neticede sistemde değişir diyorsunuz yani. Adam gelince sistemi de değiştirecekler diyorsunuz.
Amerika'nın dış politikası yüzyıllardır aynı.
Aynı.
Yani, o yüzden diyorum ben o figür
değişmez
değişecek.
Değişmez mi değişir mi doktor?
Değişmez.
Ha, o yani, zaman bu da çok fazla sapıtamaz demek.
Tabii abi. Yani, o şey ya.
Oraya gelen biraz
o kadar gider. Yani.
Bence de öyle. Adamı yaptırmaz olur.
Kennedy'nin yani. Başına gelen gelir.
Adam canım o adam öyle çok fazla.
Kennedy'nin başına ne gelirse aynısı gelir. Benim bu kanaatimi yaşayarak gördük.
Evet,
Kennedy'nin
ben de
katili
çok...
bulundu mu?
Kennedy'nin yok. Katili
bulundu mu? Kennedy'nin katili bulundu mu?
Yok canım işte.
Tutuklanan biri var.
Da Oscar.
Hayır tutuklandı ilk duruşmada öldürüldü zaten.
Tutuklanan çıkmadan vurdular herifi.
Çıkmadan öldürüldü.
Çıkmadan vurdular
herifi. Öldüren kanserdi.
Şeydeki hikaye hatırlıyor musunuz bu arada?
Öldüren yani sağlıklı bir insan değildi. Evet, kanserdi abi. Yani. Ruby.
Mel Brooks'un yani. Mel Gibson'ın filmi vardı ya şey.
Oswald hikayeye çok uygundu. Rusya'ya gitmiş. Eşi Rus. Rusya'ya bir de bulaştılar yani. Rusya'da bir
çöpe evet yaptı. Oswald enteresan bir adam. Ben onu incelemiştim. Kennedy'nin katili olan Oswald 20 yaşında Rusya'ya gidip Lee fabrikada Oswald, çalışmaya başlamış.
Oscar Lee Oswald.
Yani Rusya'da çalışmaya başlamış. Yani öyle bir adam seçiyor ki CIA. Ya bu ev zaten Rus. Anladın
tabii
mı?
Olabilir yani.
Bu neye benziyor biliyor musun? 6-7 Eylül'ü yapanlar komünistlerdir demiştim ben de. Aynı mantık.
Bir şeyden çıkıyor. Barlas'la alakalı falan da bir şey var o anda değil mi? Bir yanı yansıtamıyorsam. Mehmet Barlas'ın o işte bir rolü var. O basma falan diyorlar da 6-7 Eylül'de.
O sırada kaç yaşındaki Mehmet Barlas?
Bilmiyorum yani. Abi. Selanik'te şeyi bastılar falan diye muhabbeti. Selanik'te asparagus yaparak
Atatürk'ün evine bombalı saldırı yapıldı diye. Halbuki hala
öyle bir şey yok. Öyle bir şey bastı. 6-7 Eylül için Mehmet Barlas'ın başında olduğu bir gazete diyebiliyorum ben. Eğer şeyse katılabilir diyeyim burada.
Evet provokasyon vardı. Devletin provokasyonu vardı.
Elit süzme levantenlerinin tamamının küstürüldüğü, yıldırıldığı, gönderildiği bir dönemdi.
Ya ben kapitalin yerleştirilmesi için yapılan bir hareket diye hesap ediyorum ben onu. Azınlıkların elinde bulunan kapitali bir türlü şeye geçiremedikleri için, yerliye geçiremedikleri için. Çünkü ticaret ve büyük oranda
o senin söylediğin bence varlık vergisi için geçerli. Burada ise daha çok itibarını kaybeden bir hükümetin milliyetçilikten beslenmesi var bence.
Çok tanıdık
geldi. Yani. Ya hiç yeni tanıdık, bir şey değil evet. Yani. Hiç yeni bir şey değil yani, değil mi?
Evet, bu ilk programımızdı. Bence çok güzel sohbet tadında güzel bir şey oldu.
Bence de oldu.
Bence de.
Gayet
bence
güzel. De. Böyle haftada, her hafta bugün ne?
Perşembe.
Perşembe günleri. Zaten doktor da gelir, siz de gelin hep beraber.
Olur mu?
Böyle tarihten, geçmişten, tıngırtılar. Tamam ama Serap Hanım dedi ki gitar tıngırtısı bozuyor dedi sohbeti.
Öyle.
Tabii bize öyle gelmiyor buradan tabii canlı olarak.
demek meğersem ki çok kötü çalıyormuşum.
Özür diliyoruz.
Gitar için ayaklı piyano derler ve ben en çok istediğim şey gitar çalmak.
Hadi ya.
Gitarla anlatamayacağım bir şey varsa
ben o gitarı bulurum değmez. Sen Rapunzel'i bul doktor. Okey. Haftaya görüşmek üzere.
Ay, görüşmek üzere.
Seneye görüşmek üzere.
Seneye tabii. İnşallah. Basic espri yapalım. Seneye bugün. Aa, hadi.
Bye bye.
Bye bye.